Ayrım 37, Nevroz, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 395. Sözün etkisini beklemeye koyuldu. Doyumsuz, çılgın bir lezzet deryasındaydı. Bağırmak, tahrik etmek, dizginsiz, azgın bir saldırıyla çobanı tavsamadan harekete geçirmek istiyordu. Meyro'ya yaptığını ikinci kere tekrarlamasından, son anda caymasından korkuyordu. Kendi kendine sessizce konuşmaya başladı. ''Beni böyle başımın üstünde donsuz bekletmesinin sebebi nedir? Seyre mi koyuldu yoksa? Nefsi kabarmış, ciğerini köz basmış, perişan olmuş şimdi. Meyro kışkırtsaydı caymazdı. Benim adamdan ne farkım var? Ben daha rezilim. Tuz kavurmaya mı gitti yoksa? Aha, beni havaya kaldırdı. Rahatladım biraz. Aha, küpten çıkarmadan eşeğin üzerine koydu. Kalın yorganlar mı var eşeğin sırtında acaba? Küp yerleşti yorganın yumuşaklığına. Aha, vıyy, bacaklarımı bağlamaya başladı eşeğin arka bacaklarına. Bağırsam iyi olur. Aha, kokladı, yalamaya koyuldu kalçamdaki beni. İndir beni eşeğin sırtından, ben Meyro değilim, kasap köpeği. Kriz derecesinden titrek, sımsıcak, tatlı, isterik, sessiz bir mırıltıya kaptırmıştı kendisini. Ayak bileğimi bezle bağladı. Aha, şimdi de küpü bağlamaya başladı. Devrilmesinden korktu aygır. Küpü çıkarsaydı iyi olurdu. Gözü korkmuş benden. Rahatım şimdilik iyidir. Nasıl da terlemişim. Yanağımın altındaki un tabakası hamur olmuş. Yüreğimin vuruşu koca bir eşeği sarsacak hale gelmiş. Nasıl da felbazım. Kimden almışım ben bu huyu husu? Ocağa odun tezek attı herhal. Tuz mu kavurdu yoksa? Kışkırtmasaydım, üzerine gitmeseydim, küpe sokmaz, eşeğin sırtına atmazdı beni. İyi ki de eşeği getirmişim, Meyro'dan muradını alamamış. Dert olmuş içine, belki benden alır. Belli olmaz bu aygırın altı üstü. Her şey benim gayretime bağlıdır. Bu bekleyiş, bu sessizlik tehlikelidir. İndir beni eşeğin sırtından. Baktığın, yalandığın yeter, kasap köpeği. Ciğeri seyreden pislik, miyavlaya miyavlaya doyarmış, indir beni ırza bakan öküz. Yağdırdığı hakaretlerin yoğunluğundan ürktü. Tüm bu hareketleri konuşmadan sineye çekmesine sevindi. Hakaretler birikecek, basınç artacak, patlama gerçekleşecekti. Benimle uğraşacağına git seni seven kızları altına yatırdığın ağalarla uğraş. Nerede o erkeklik sende? Öküz kadar bile erkek değilsin. Meyro'da belli olmuş senin erkekliğin. Ayan beyan olmuş zayıflığın. Hava balonu taşıdığın, çürük kabadayılığın. Kapının açılışını duydu. Aha, kar getirmeye gitti diye yeniden başladı sessiz konuşmaya. Bacaklarının haddinden fazla açılarak bağlandığını, bu manzaranın çobanı fena halde tahrik ettiğini düşünerek gülümsedi. Evin arkasında kayaların arasında boncuklanmış temiz kar var. Gitse de o kardan getirse. Keşke kar getirmese. Kar ırzın közünü kökertir. Feryadını bastırır. Kar kadının tadını emer. Kadın aklının cevherini yüreğine, yüreğinin cevherini de közüne yedirir. Erkek hayatın tadını közden alır. Tuza şükreder, buğdaya şükreder. Taş çatlağında yeşeren ota şükreder. Kar toprağın beyaz yorganıdır. Toprak bu yorganın altında uyur. Güç toplar, tazelenir. Ama kadın ateşinin yorganı olmaz. Ateş yorgan istemez. Ateş ateşin hasretini çeker. Öpüşen iki ateşin rengi yeşillenir. Ne anlar cahil çoban bunlardan? Kendi kavalının derdini bile anlamaz. Kayalardan dökülen duru suları bile dinlemez. Ömrünü otun çiçeğin içinde geçirenin gönlü ayna kadar derin olur. Yüksek dağların kemaline erişir kemali. Kartalın gözünden efsun olur gözüne. Bu çoban bu dağlarda büyümüş. Her goncadan bir ders alsa alim olurdu. Anlardı benim derdimi. Yürüdüğü yolun çiçeğiyle beslenen kara katırdan ne farkı var bu çobanın? Ha çiçek, ha diken, ha ot, ha gül. Katıra hepsi birdir. Aha, kapı açıldı. Getirdi karı herhal. Kayaların arasından getirdiği karı Lori'nin eşarbına koydu. Uzunlamasına yaydı. Sigara sarar gibi eşarpla sardı. Kalktı eşarbın bir ucunu kuyruk sokumuyla küp arasına soktu. Diğer ucunu ise kadının kalça ve apış arasından geçirerek kasığı ile yine küp arasına sıkıştırdı. Kadın irkildi, debelenir gibi etti, salladı eşeği. Çıkar beni küpten soysuz köpek. Sen de köz olsa kar koymazsın karıların ırzına. Sen kendi buzunu kavrulmuş tuzla eritirsin. Karıların közünü de karla köreltirsin. Senin işin gücün budur kasap köpeği. Kurşunlanmış gibi oldu çolu. Hırsla çekip aldı eşarbı, fırlatıp attı. Kadının kalçasındaki püskürtme bene baktı. Ayva tüylü, kömürümsü, iri, eğildi kokladı. Envai çeşit çiçek kokusu sinmişti bene. Çiçek kokularının ustasıydı çolo, mest oldu. Renkli ışıklı hayal halesine düştü gönlü. Bakışları kocamanlaştı, karaciğeri andıran alt dudağı harlandı, ağırlaştı, sarktı deve dudağı gibi. Lal renkli asma üzümü gibi demlendi dili. ''Beni evindar ettin.'' Dipnot aşık. ''Tarumar ettin Lori.'' diye mırıldandı. Soluğunu keserek zevkle dinledi Lori. ''Senin yangınından kor almaya gelmişim Lori. Yangının daim olsun. Senin bu güzelliğin aklımı, izanımı talan etmiş Lori. Zinetler, zülüfler, puşular, oy. Kofi kaytanının uçları yüreğimi dağda etmiş. Sırtından dökülen örgülerin insafımı, namusumu kamçılamış.'' Etinin kokusuna tadına gebermişim Lori. Etimi yalama diye bağırdı Lori. Etimi yalama öküz. Etimi kaya tuzu mu sandın? Sen ancak bakarsın, böğürürsün, yalarsın. Yürek çılgınlığında, coşku ve ter tufanındaydı Lori. Dilini dişlerinin arasına aldı, bağırmamaya hazırlandı. Küpün ağzını elleriyle kavradı, kısa bir sessizlik oldu. Sessizliği çolonun beklenmedik çığlığı kasatura gibi parçaladı. Eşeğin başı evin orta direğine çarptı. Lori dişlerini diline gömdü, kan kokusu sardı küpteki ter ve hamur kokusunu. Kafa küpün tabanını tempolu vuruşlarla zorlamaya başladı. ''Yüklenme, boynumu kıracaksın.'' diye bağırdı kadın. Mor yeşil ve tirşe damardı, şimşeklerle aydınlandı toprak. Karanlığa kaderiymiş gibi sarılan hacreş dağları sincabi renklerle gülümsedi. Kurşun ağırlığında öbek öbek bulutlar sarktı zirvelere. Yumuşatıcı, yoğun ve ılık bir yağmur boşandı gecenin bağrına. Peş peşe düşen yıldırımlarla alazlanıp yankılandı dağlar. Yamaçlardaki kurt bağrı çalılarının dibine tüneyen turna sürülerinin mırıltıları arttı. Kuğu fırtınasını andıran körpe bir yelle titredi çalılar. Nevroz ve binefşlerin tomurcukları çatladı. Tüm canlıları eşleşmeye kışkırtan hoş bir koku yükseldi yumuşacık huş topraklarından. Küpün içinde sezdirmeden ırgalanarak tatlı tatlı inleyen Lori, ''Ne yaman çobanmışsın sen çolo.'' diye mırıldandı. ''Balımdan belama kadar yağmaladın beni. Nereden aldın bu kudreti, tandır çatlatan bu koru?'' Nevroz Buluşması. Çeto kendi eyaletindeki tüm grupları Şerafettin dağlarında toplamayı düşündü. Nevroz bereketiyle yeşermişti dağlar. Bebek avazı kadar pürüzsüz bir gökyüzünün altında silsileler halinde uzayıp gidiyordu karlı doruklar. Kuşlar, böcekler, sular ayaklanmıştı. Her şey tepeden tırnağa, tüm doğa seferberlik halinde kendi gücünü sınıyordu. Kış uykusundan uyanarak kar suyuyla şişen kökler binbir ton ve kokuda yeşillik, tomurcuk ve çiçek sunuyordu güneşe. Mıntıkalardaki durumu gözden geçirmek, geleceğe ilişkin isabetli kararlar almak, deneyim alışverişinde bulunmak, moral tazelemek, kışın uyuşukluğunu atıp tepeden tırnağa zindeleşmek için tüm grupları bir araya getirmek gereğine inanıyordu Çeto. Komutan Agid'in ölümünü izleyen yoğun nevroz ve intikam saldırılarından sonra şart olmuştu grupları bir haftalığına toplamak. Zelal'ı düşündü Çeto. Aşk her şeye kadir miydi? Karanlıktan aydınlığa doğru yürüyüşe aşık olmak. Alt yeşilliğini kıştan korumaya çalışan çıplak bir ormana aşık olmak. Tarifsiz bir çabayla tazelenişe aşık olmak. Yaratıcı insan güzelliğine aşık olmak. Pasını döken ve durup dururken gülümseyen demire aşık olmak, sözle bile dokunulmayacak derecede yüce bir hak olduğunu düşündü aşık olma hakkının. Ne hoş bir deredeydi. Şerafettin dağlarında tüm dereler böyle miydi? Dupduru, mücevher kumlu, kekik lezzetinde. Doruklardan süzülüp inen kar suyu muydu acaba bu su? Zelal'ın adını bu sudan aldığını düşündü. Açık sözlü bir kızdı, her alanda moderndi, cesur ve iknacıydı. Bireyciydi biraz, kaba davranışlardan, disiplinden sıkılıyordu. Savaş demir ve ateşle yaşıyordu, disiplin ateşin ruhuydu. Kaya altında ateşin etrafında toplanan, konuşup gülen gruba baktı. Mahmut'la Destan bakışma ihtiyacından olsa gerek hep karşı karşıya oturuyorlardı. Munzur'u hatırladı, yüreği burkuldu. Ölüm adın kalleş olsun diye mırıldandı. Lori'yi düşündü Çeto. En iyisi eve uğramak, onu da partizan grubuna katmaktı. Savaş içinde pişer gelişirdi. Cesurdu Lori, güçlükleri sabırla aşmasını bilen bir kadındı. İnatçı ve kindardı ama dünyası dardı. Tutuksuz duru bir okuyuşu vardı. Zekası ve kavrayışı fena değildi. Gruplar içinde var mıydı onun kadar güzel bir kadın? Zelal'dan bile güzeldi. Lori'nin gruba katılmayacağını düşündü. Hem o katılırsa anası ne derdi tek başına o evde? O katılırsa Zelal ile tamamen kopardı ilişkileri. Lori'nin acayip gururlu bir kadın olduğunu düşündü. Kocasının kaçamağını sesse vururdu gözünü kırpmadan. Eşini aldatacak bir insan mıyım ben? Ne garip şeyler düşünüyorum diye iç geçirdi. Gruba doğru yürüdü yavaş yavaş. Anasının pişirdiği yemeklerden söz ediyordu Mahmut. Eyaletteki tüm grupları Şerafettin Dağları'nda bir haftalığına bir araya getirmeye ne dersiniz arkadaşlar? İyi olur, hoş olur şeklinde onaylar yükseldi. Destan Zelal'ı görmek için topluyor grupları diye düşündü. Yemek meselesini nasıl halledeceğiz? 200 kişiye yaklaşır. Mahmut'un sorusunu gülümseyişle karşıladı herkes. Vay ocağın bata melemeran, hele düşündüğüne bak diye kikir dedi hoca. Senin olduğun yerde İHŞ erzak sorunu olur mu? Öyle deme hoca, grubumuzun ambarını yeni doldurdum. Her dağdan bir horoz sürüsü gelecek. Mahmuzlarına kurban olurum onların diye bağırdı Gedo dayı. Mahmut gülümseyerek Gedo dayısına baktı. Ben de kurban olurum ama misafiri horoz olanın arpa kalmaz ambarında. Tartışma böyle başladı. Bunu daha düzenli tartışmalar, kararlar ve hazırlıklar izledi. Mahmut'a yiyecek temini görevi verildi. Gruba yeni katılanlardan Rüstem'le Allahsız Ali kendisine yardım edeceklerdi. İrtibatçılar harekete geçirildi. Şerafettin Dağları'nın güneye bakan yamaçlarında savunmaya elverişli, pınarlı ve kayalık bir yer ayarlandı. Nöbet ve makinalı tüfek yuvaları tek tek tespit edildi. Mahmut Rüstem de Allahsız Ali'yi yanına alarak yiyecek temini için dağlara açıldı. Rüstem koca kafalı, hiç konuşmayan bir karayolu işçisiydi. İtirazcı ve kötümserdi. Olmaz, delirdin mi? Kafayı mı yedin? Allah Allah, belaya çattık gibi çıkışları çok kullanıyordu. Allahsız Ali Rüstem'in aksine küçük kafalı, çenebaz, hafif kamburumsu bir tipti. Hocanın bizim Allahsız'ı cennetin kapısına nöbetçi diksek içeri kimseyi sokmaz sözüne hak verdirecek derecede merakçıl ve insafsızdı. Gençliğinde celep hırsızlığına bulaşmış, gençlere kız kaçırmalarda yardımcı olmuş, defineciliğe merak sarmış, nalbantlık etmiş, çerçiliğe başlamış, düğünlerde davulculuğu denemiş, askerden kaçmış, Barzani'nin peşmergeleriyle gezmiş, savaşmış, sonunda Garzan eyaletine gelerek soluğu Çeto'nun grubunda almıştı. Allahsıza bak, Allahsızlık etme. Vay Allahsız gibi çıkışlarından dolayı Allahsız Ali adını takmışlardı. Dağa tırmanırlarken planın nedir Mahmut diye sordu Allahsız Ali. Kurt, kuş, tilki, çakal, domuz, ayı ne bulursak vuracağız. Allahsızlık etme, bu dağlar enayi değil, bize o kadar cömert davranmazlar. Dağların cömertliği bizim gayretimize bağlıdır. Olmaz, kafayı mı yedin diye çıkıştı Rüstem. En arkada yürüyordu. Zerre kadar inanmıyordu savaşın sona ereceğine, zaferin gerçekleşeceğine. Avlanma yoluyla 3 gün içinde 100 kişiye yetecek kadar et bulunacağı fikrine ise gülüyordu acı acı. Allahsızlık etme Mahmut, gel beni dinle. Bulduğumuz sürüden birkaç davar araklayalım, bu iş bitsin. Mahmut dönüp Allahsız Ali'ye baktı. Deve bakar gibi başını kaldırıp yutkundu Ali. Allahsıza bak, 100 kişiyi çakal etiyle doyuracak. Plana bak, izaya gel. Kafayı yemiş diye mırıldanarak Ali'yi destekledi Resul. Kafayı siz yemişsiniz. Hırsızlık bizim ilkelerimizle bağdaşır mı? Zorla ırza geçen, halkın malını çalanın cezası nedir biliyor musunuz? Allahsıza bak, sanki ben gidip halkın malını çalalım diyorum. İnsan bu güzelim, feyizdar toprağa bakar da utanır. Hele dön şu dağa bak. Şu dağın arkasında çimen zara yayılmış bir mübarek sürü var ki bizi çağırıyor. Gelin bizi korucubaşı Serdar Ağa'nın eli altından kurtarın diye meliyor. Mahmut düşündü. Olmaz diye kaşındı Rüstem. Sen sus Allahsız. Dünyayı olmazın üstüne kurmuşsun. Olmaza bile olmaz diyen bir adamsın. İtirazlarla kendini yorma. Dinle. Mahmud'un kafasına yattı Allahsız Ali'nin fikri. Ama bu işi Şerafettin dağlarında değil de başka bir dağda gerçekleştirmenin daha doğru olacağını düşündü. Kurt kendi ininde olamaz. Gruplar toplanacak bu dağlarda. Başka dağlara gitmemiz gerekiyor. Tahmin menzilinin dışına, uzaklara. Eleştirinin etkisiyle olmazsız konuşma ihtiyacını duyan Rüstem doğrudur diye onayladı Mahmud'u. Bu dağda bir işe kalkışmamız doğru olmaz. Doğuya Murat suyuna doğru yöneldiler. Lokomotifin arkasına bağlanmış kömür yüklü vagonlar gibi azap içinde tırmanıyorlardı dağı. Ben ağır, bunlar benden ağır diye iç geçirdi Mahmut. Destanı ya da Gülbayaz'ı düşünüyordu zor anlarda. Fena halde tutulmuştu destana. Aşk her şeyden tatlıydı. Kızarmış tavşan etiyle kıyaslanamazdı. Kaya kovuğundan süzülen sarı mayıs balından bile şirindi. Aşk rındaferindi. Dağda evlenmenin, sarılıp koyun koyuna yatmanın bir yolu yok muydu? Dikine tırmanma Allahsız, bel kemiğimizi eğdin, tavuğu yumurtlatırsın sen. Hiç oralı olmadı bile. Zor anlarda duru hayallerle beslenmek kadar güzel bir şey var mıydı? Derin ormanlara daldı, destanla el ele binlerce ceylanla karşılaştı. İnsan ayağının girmediği gül ovalarına daldı. Aşkın tahmini de kuşkusu da güzeldi. Aşk gizlilik ve baskıdan mı alıyordu gücünü? Gizli firari bir bakışın kendisini ele vermesiyle mi başlıyordu aşk? En iyisi dokunmamaktı. Karşılıklı cömertçe bakışmanın doyumsuz egemenliğini yerle bir ederdi dokunmak. Aşkı nöbete kaldırmanın ya da aşk tarafından nöbete kaldırılmanın tarifsiz güzelliğini, büyüsünü yok ederdi dokunmak. Aşk ayak seslerinden tanır aşkı. Hareket, yeşillik ve ateş ikliminde serpilen aşk yalın olur. Yalanı iptal eder, inanır her söze. Yine daldın Allahsız, sapıttın yolu. Sapıtmadım, istikamet Murat kıyısıdır. Halil İbrahim sofrasından zengindir Murat kıyısı. Eskiden ceylan sürüsü gezermiş Murat kıyısında. Gül kokarmış suları. Allah Allah, hayırın hıyar olur, bize batmaz inşallah. Zirvede oturup karşı dağların zirvelerini seyrettiler. Bakışlarına işveli karanfil buğusu çöktü Mahmud'un. Dipçiyi kayaya, çenesini ise namluya oturttu. Kavuşma hasetiydi aşkı canlı tutan. Sırın çağrısına koşardı insan. Aşikar olan sır bir başka sıra aktarırdı çağrısını. Bu sefer o çağrıya koşardı insan. Destana koşuyordu durmadan. Hele şuna bak Allahsız, adı nedir bu kuşun? Bakışlarını kuşa kaydırdı Mahmut, başının yanındaki kara şeritlere, koyu kahverengi tepesine baktı. Güneşi gagasına indirmiş gibiydi. Boynunu ve göğsünü saran kara kehribar tüyler, ak beneklerle ışıldıyordu. Ne güzel ötüyordu. Vay be, Turaç'tır diye üzünlendi Mahmut. Güney kuşudur. Cizre'de, Silopi'de, Nusaybin'de, ırmak kıyılarında, otluklarda, böğürtlendiklerde kıyamet kadardır. Hayret, ne işi var bu kuşun bu dağda? Murat, Cizre'yi, Gülbeyaz'ı düşündü Mahmut. Botan şafağının pırlanta taşıydı Cizre. Gün ışığı binbir rengine Cizre'de ayrışıyordu. Güneşin koca botanda kendi zenginliğine ve güzelliğine hayran kaldığı tek şehirdi. Taşlarında bilge melaye Ciziri'nin görkemli sakalından pırıltılar taşıyan medrese sorların şehriydi Cizre. Kim bilir, belki de Cizre'den gelmişti bu Turaç. Meşeli çınarlı köknarlı tepelerden. Ovaları ay be ay incir, zeytin, ceviz, nar, üzüm ve zakkum kokan kahverengi topraklardan gelmişti. Bahar şimdi Cizre'de delirmiş, çiçek deryası haline gelmiştir çayırlar. Allahsızın ne güzel ötüşü var. Sesinin rengini tüylerine vermiş. İnsan da böyledir dedi Mahmut. Fikri güzel olan insanın niyeti de, bakışı da, gülüşü de güzel olur. İnsanın güzelliği fikrinin güzelliğine bağlıdır. İnsan sustuğu zaman daha güzeldir. Susan insanı ben daha iyi anlıyorum. Konuşanları anlamadım hiç, ömrümü yediler. Acıkmış yan yana üç namlu ışıldıyordu zirvede. Dipçiklerin oturduğu kayanın altı tel kurdu, tırtıl, hortumlu böcek ve solucan kaynıyordu. Yer elması, yabani soğan, aluç ve belizar iklimi egemendi toprağa. Ulan Allahsız, zamanında sağdan soldan un toplasaydık çeşit çeşit yemekler yapardık. Un çorbası yapardık, un helvası yapardık. Hamuru tereyağından güzel güzel kızartır murtuke yapardık. Un bulamacı yapardık. Ayının 40 güzel kılağımı varmış, 40'ı da ahlat üstüneymiş. Mahmut'un iğnelemesini sahte bir gülücükle önemsemez göründü Allahsız Ali. Önündeki çimenliğe okkalı bir tükürük savurdu. Yorgunluğum tükürüğümdedir, tükürmeden rahatlayamam teorisini savunuyordu. Dağ ayının ana vatanıdır. Ayının vatanında gezerken onun kanunlarından tamamen sıyrılamıyorum. Bazı kılamları kulağıma hoş geliyor. 6 saatlik bir yürüyüşte 3 sürüye rastladılar. Çobana görünmeden teğet geçtiler sürüleri. Her geçişte Allahsız Ali'nin nimet ayağımızdadır gelin dalalım önerisine direndi Mahmut. İştah ile irade sürüleri her geçişte çatıştı. Murat kıyısına varmadan güneş batmak üzereyken 4. bir sürüyle karşılaştılar. Sürüyü gizlendikleri çukurdan iştahla izlediler. Allahsız Ali'nin Allahsızlık eder de buna da dalamazsak geceye kalırız sözü üzerinde biraz düşündü Mahmut. Sıradan halkın koyununu keçisini çalmak felaketti. Silahlarımızı çobana dayasak, bu sürede koruculara ait olan koyunları keçileri tespit etsek, onlardan 3-5 tanesini kesip götürsek nasıl olur? Fena olmaz diye sağ gözünü kısıp babaç kurtlar gibi çobanı aradı Allahsız Ali. Çoban inkar ederse ya da korucusu olmayan bir köyün sürüsüyse. Şunu kafana iyi sok ki sıradan halkın malına el koymayız biz diye sinirlendi Mahmut. Bakın çoban şu kayanın dibinde oturuyor. İhtiyar bir havası var. Aha bu köpek de nereden çıktı? Kafanızı göstermeyin. Tüfeklerin emniyetlerini açtılar, gizlendikleri çukurdan çıkıp çobana doğru yöneldiler. Durumu fark eden köpek saldırdı. Köpeğin de çoban kadar kocamış olduğunu anlayan Mahmut, bir iki tekmeyle uzaklaştırdı emektarı. Çoban ayağa kalktı, büyük bir merak ve endişeyle süzdü gelenleri. 60'ını geçkin bir havadaydı.
Selamün aleyküm, halo.
Aleyküm selam, hayran diyerek tepeden tırnağa süzdü gelenleri.
''Ben iyi dinle halo'' diye bağırdı Mahmut. ''Biz dağdaki gerilli ordusundan geliyoruz. Sen bize sizin köydeki korucuların koyunlarını, keçilerini göstereceksin. Eğer göstermezsen seni alır dağa komutanımızın yanına götürürüz. Sürü sahipsiz kalır, kurtlar bu gece gelir hepsini parçalar.''
Tehdidi takmaz bir havada gülümsedi ihtiyar. Kuyruk sokumu ürperdi. Bakışları minnacık, soluk, nanpareye muhtaç ışıltılar içindeydi. Alt dudağı titriyordu.
Allah için dokunmayın davarıma. Ben bir garip çobanım. Ne dağda bağım var ne çakalda davam diye yalvardı.
İnatlanıp Allahsızlık etme baba. Vallahi alır komutana götürürüz seni.
Allahsız Ali'nin bakışlarından ve ses tonundan korktu ihtiyar. Şakası yoktu herifin. Alıp dağa kaldırdı mı kurtlara yem olurdu sürü. Gelişi güzel koyun götürmemelerine hayret ediyordu ihtiyar. Belki cayarlar umuduyla sürdürdü direnişine.
Ayağınızın tozuna kurban olam, etmeyin ellemeyin. Bakın bulutlar aşağı inmiş. Allah'ın hevenk hevenk ağırlaşan bu mübarek bereketine bağışlayın beni.
Allahsıza bak hala konuşuyor. Düş önümüze, yürü sürünün içine.
Allahsız Ali'nin kendisine yönelen namlusuna baktı ihtiyar. Akşam güneşi buruşmuş, şallak burnundaki eski şark çıbanı yarasını cam parçası gibi ışıldatıyordu.
Tövbe de ben Allahsız değilim.
Tamam Allahçısın yürü.
Allahsız Ali'nin sert davranışları Mahmud'un canını sıktı. Kafayı yemiş diye mırıldandı Rüstem. İhtiyar önde hep beraber sürüye yöneldiler.
Bu koyun kimindir?
Durdular, sırtına çivit boyası sürülmüş, burnu batırılmalı iri koyuna baktılar.
Mala Mihai Mıstoğdun'dur, fıkara bir adamdır, sessizdir, cinnet öküzüdür.
Korucu mu?
Mazer verdiler almadı. Bu mübarek semayı bize haram etmeyin dedi. Zorladılar aldı.
Kısa bir tereddütten sonra yürüdüler. Yandaki kayanın üzerinden namlulara merakla bakan keçiyi süzdü Mahmut. Besili, bereketli, körpe bir havadaydı.
Bu kayanın üzerine nöbet tutan keçi kimindir halo?
Malı Ahmeyo Badon'undur. Allah'ın adını gök gürlemezse ağzına almaz inat bir adamdır. Ayağını diredi, korucu olmadı. Biraz asidir.
Ya bu koyun kimindir?
İhtiyar kızına bakar gibi baktı koyuna. Yalan söyleyip söylememekte kararsızlığa düştü. Beceremeyeceğini anladı. Ne yazılmışsa o olura teslim oldu.
Malı Hacıya Bekon'undur.
Korucu mu?
İhtiyar sustu. Bakışlarını kaçırdı Allahsız Ali'nin bakışlarından. Yardım ve insaf dilenircesine baktı Mahmud'a. Davranışlarından ve yumuşak yüz hatlarından onu daha insaflı, daha söz dinler birisi olarak tahmin ediyordu. Boyundan, posundan, genel edasından üç kişinin sorumlusu olabileceğini sanıyordu.
Korucudur ama iyi bir adamdır.
Korucunun iyisi olmaz, hain haindir diyerek koyuna saldırdı Allahsız Ali. Tutar tutmaz yıktı yere bıçağını çıkardı.
Yapma kurban olam, peygamberler, evliyalar, enbiyalar aşkına yapma. Bu mübarek koyun üç gün evvel gözümün önünde doğurdu, yapma. Yetim etme, sevi etme kuzusunu. Bıyığımı kes, kolumu kes, bu koyunu kesme.
Allahsız Ali'nin koluna yapışmıştı ihtiyar. Mahmut şaşkındı. Yalvarışlar karşısında hüzünlenmişti. Rüstem taş sessizliğine gömülmüş, sigarasını tellendiriyordu.
Bırak o koyunu Ali diye çıkıştı Mahmut. Allahsıza bak. Niye?
Hainin koyunu haindir.
Niyesini, hainini bırak. Başkasını keselim.
İhtiyar önce umutlandı. Başkasını keselim sözüyle irkildi. Yalvarış iklimine bürünerek ayağa kalktı. Bir kuzuyla yalnız başına yaşayan ve Hallacı Mansur gibi ot kökü yiyerek geçinen eski Dicle dervişlerini andırıyordu. Çaresiz, bitkin ve hüzünlüydü.
Etmeyin, eylemeyin. Mübarek hayvanları sahiplerinin suçuyla cezalandırmayın. Hayvanlar arasında ayrım yapmayın. Koyunların hepsi birdir. Hain koyun olmaz. İnsanlar arasında ayrım yaptınız. Hiç değilse hayvanlar arasında yapmayın. Bağcı bıçağını kasatura ettiniz. Kotan demirini erittiniz, silah ettiniz. Dipnot kotan pulluk. Yetmedi mi? Koyunlar arasında ayrım yapmayın. İncinin inciden farkı nedir?
Sus ihtiyar diye bağırdı Allahsız Ali. Tartışmaya gelmedik, açız. Bu koyun kimindir? Doğru söylemezsen vallahi keserim o yeni doğuran koyunu.
Sustu, biraz düşündü ihtiyar. Batan güneşe ve toprağa baktı.
Bu koyun mala hasene.
Yahu halo, bırak malasını mulasını. Korucunun mu değil mi onu söyle.
Korucunun.
37. ayrımın sonu. Sayfa 407.